أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 22. söz 1. makam 4. burhan Ey muannit arkadaş, burada iki tane kişi var. Bir tanesi iman edip kainat sarayında ya da memleketinde ya da şehrinde, ülkesinde Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bildiren deliller ile Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ediyor. Diğeri de ona direniyor, inanmıyor. Bu kainatın bir sahibi olduğunu kabul etmiyor. İşte ona sunduğu delillerden dördüncüsü, dördüncü burhan. Ey muannit arkadaş, bu hitaplar önemli. Yani insanlar, ben burayı okuyunca şöyle bir şey aklıma geliyor. Yani muhatabımız inatçı olabilir, inanmamak için direnmiş olabilir. O onun problemi. Biz onun problemiyle meşgul olmuyoruz. Yani onun niyetini, onun tavır ve davranışlarını kendi tebliğimize uygulamıyoruz. Biz kendi tebliğimizi, vazifemizi yapmakla mükellefiz. O kabul eder veya etmez. Yani bizim söylediklerimizle ikna olur veya olmaz. Biz o kısma bırak bakmıyoruz. Ve muhatabın durumunu dikkat alarak tebliğ yapar ve yapmaz durumuna girmiyoruz. Yani bu adam inatçıdır, kabul etmez diye tebliği terk edemeyiz. Veya ben buna kabul ettireceğim diye o düşünceyle tebliğ yapmayız. Bunlar bizim alanımıza giren konular değil. Muhatabımız kötü niyetli de olsa, iyi niyetli de olsa, hatta onun başka maksatları da olsa onları dikkate almamak lazım. Bizim vazifemiz onun ruhuna hitap edecek vazifelerimizi yerine getirmek. Şimdi ey muannit arkadaş, yani muhatabımız burada biraz inatçı. Gel, sana daha acibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Aslında bize tevhid-i hakikinin bir açılımını gösteriyor. Yani kainatta bulunan her varlık, zatında Allah'ın varlığını ve birliğini gösterir. Ama biz bazen ülfet perdesiyle veya başka alışkanlıklar dediğimiz, hani öylesine gelmiş gidiyor. O da öyleyse bundan sonra da böyle olur anlayışıyla oradaki harikalığı ve mucizeliği fark edemiyoruz. Aslında bir açıdan adet dediğimiz, alışkanlık haline geldiğimiz, ülfet ettiğimiz, hatta çoğu zaman da gaflet ettiğimiz meselelerin arkasındaki harikalığa dikkat çekiyor. Hatta Üstadımız Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında vazifelerinden birisinin, tabi dolayısıyla bütün peygamberlerin görevlerinden birisinin ülfet perdesiyle adet perdesi altındaki harikalıklara dikkat çekmek. Bir görevi de peygamberlerin bu. Mesela diyelim akşam yatacağız biz. Sanki uyumak, yatmak normalmiş gibi algılıyoruz. Öyle değil ki. Uyumak, uyanmak büyük bir mucize. Bakın onu dikkat çekmek için Peygamber Aleyhisselam yatarken beni yaşatan ve öldüren Allah'a hamdolsun. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Beni yaşatan ve öldüren. Demek ki beni yaşatan da beni uykuya getiren de Allah'tır. Uyanınca ölümümden sonra beni, bana hayat veren, ihya eden Allah'a hamdolsun. Demek uyanan ben değilmişim. Beni uyandıran Allah'mış. Elbette öyle. Ama bu bize alışkanlık haline geldiği için Peygamber Aleyhisselam bunu dikkat çekerek bir mucize olduğunu. Mesela çok herkesin hayatında çok dikkat etmediği bir konu. Tuvaletten çıkınca Peygamber yaptığı duaya bakın. Bana eziyet veren şeyi benden gidiren Allah'a hamdolsun. Demek ki peygamberlerin bir görevi aslında harika, mucize, Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birini gösteren olayların arka planını ve iç yüzünü bize göstermek. İşte mesela burada sana ne yapıyor şimdi? Bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor, bir halette durmuyor. Değişti, değişiyor ve değişecek. Hiçbir durumda bir hal üzere devam etmiyor. Farklı şekillere, tavırlara göre hangisi? Her şey. Değişmeyen kainatta hiçbir şey yok. Şuraya biz girdiğimiz itibaren bu alem değişti. Vücudumuzdaki milyonlarca hücreler değişti. Trilyonlarca atomlar değişti. Benim alemim değişti. Düşüncem değişti. Aklımdaki fikirler, hayalimdeki şeyler, değil mi? Kalbimdeki manalar o kadar çok şeyler değişti. Vücudumdaki kanların yerleri değişti. Damarlardaki kanlar değişti. Yani insan vücudunda, insan dışında, havada, toprakta, kara değişmeyen bir şey yok. Sürekli değişiyor. Peki, dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Buradaki manalara biraz sonra haşede dikkat çekecek üstadımız. Orada daha net anlaşacak mevzu. Yani şu gördüğümüz camit kutul, camit cisimler, hissiz kutular, kainat o kadar çok ki, o kadar dolu ki. Ama bunları biz hep alışkanlık haline geldiği için oradaki harikalıkları fark edemiyoruz. Ya da çok az fark ediyoruz. Halbuki sürekli onların farkında olmak ve onlara hep manayı harfiyle bakmak gerekiyor. Yani mesela şu suyu alıyorum ben. Bu suyun vücuduma uygun bir şekilde hazırlanmasına dikkat çekemiyorum kendimi. Yani tamam, su nasılmış? İyi. İçeride bir şey yokmuş. Hemen ihtiyacım olan şeyi hissedip atıyorum. Peki onu bana hazırlayan kim? Benim ihtiyaçlarıma uygun, vücudumdaki bütün bedensel özelliklerime hitap eden şekilde hazırlayıp bana ikram eden kim? Niye değişmiyor özelliği? Bunları bak çoğu zaman hatırlayamıyoruz. Bunları tefekkür-i imaniden gelen bir lemat ile bir huzur kazanmak diye üstadımız Cenab-ı Hakk'ın her an huzurunda olduğumuzu hissettiren özelliklerinden birisi olarak zikreder. Yani biz her olaya imani bir tefekkürle baksak, her olayın Allah'ın bir sanatı, bir eseri, bir fiili, bir tecelliyatı olduğunu fark ederek hareket etsek, o zaman diyor, her zaman Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz şuurunda oluruz. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu unutmayız. Gaflete girmeyiz. Buna huzuru daimi demişler. Sürekli huzurda olma hissi. Ve bu iman huzuru hiçbir şeyle ölçülmeyecek yüksek bir keyfiyet, kalite, değer. Şimdi bu camit cisimler, hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Ne demek hakim mutlak suretini? Dikkatle dinleyelim. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Muhteşem bir tevhid delili. Hakikaten aklı çalışan, vicdanı çalışan, izanı olan, fikri olan, düşüncesi olan her insanın tüylerini ürpertecek bir cümle. Ne diyor? Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Şimdi işte bu yanımızdaki bu makineye bak. Ha, onun için haşiye kadar örnek vermedim. Haşiye okuyorum. Yanımızdaki diyor makineye bak. Neymiş o makine? Makine meyvedar ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi hayret numa yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Ha, bir fiil, bir hareket gördük. Nedir o? Ağacın dalındaki o küçücük şeyler, incecik dallar, sanki yüzer fabrikaymış gibi her birinde yapraklar üretiliyor. Görüyoruz değil mi? Sonra çiçekler üretiliyor. Sonra meyveler. Sonra onlar yetiştiriliyor, pişiriliyor. Sonra bizlere ikram ediliyor. Şimdi şöyle bir muhakeme ve mukayese edelim. Bu fabrikanın çalışması için kainatın arkasında olması gerekiyor. Ne demişti? Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Sanki hakimi mutlak gibi. Yani ağacın o küçücük dalı, incecik dalı güneşe hükmediyor. Sanki bana hizmet edeceksin. Çünkü güneş olmazsa o ağacın dalında onlar yetiştirilmiyor. Pişirilmiyor. Bizlere ikram edemiyorlar. Sonra dünyanın dönmesi gerekiyor. Öyleyse dünya ve şartları lazım. Mevsimler lazım, galaksiler lazım, hava lazım, su lazım, toprak lazım. Ne oldu? Sanki kainat bir fabrika. O kainat fabrikasının içerisinde o dalda dokunuyor gibi görüyoruz biz. Yoksa hakikatte o dalda dokunmuyor. Yani o dalın içerisinde dokunmuyor yani. Kainat fabrikasında dokunuyor. Biz orada görüyoruz sadece. Demek ki o dal sanki kainata hakim, hepsini kendisine hizmetkar etmiş. Buna biz teshir fiili diyoruz. Teshir ne demek? Yani ona musahhar kılıyor. Kim? Ya diyeceğiz ki bu dal bütün kainatı kendine hizmetkar etmiş ya da kainatın sahibi kainatı o dala hizmetkar eylemiş, teshir eylemiş diyeceğiz. Şimdi o muannit arkadaşa diyor ki, bu muarrif arkadaş. Şimdi diyor bu dalın içerisinde yüzer fabrikaların incecik dallarında bunları taşıdığını, yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuduğunu, süslendirdiğini, pişirdiğini ve bizlere ikram ettiğini, uzattığını görüyoruz gözlerimizle. O zaman bunu akıl düşünmeli değil mi? Zaten insanın diğer varlıklardan ayıran özelliği de budur. Bakın dinimize göre akli ve yaş biliyorsunuz iki tane şey vardır. Akıl ve baligh diyoruz biz. Yani çocukların da aklı vardır ama buluğa ve rüşte ermedikleri için sorumlu olmuyorlar. Demek ki aklen de buluğa ermesi gerekiyor. Bu bedensel bir olgunluğu gerekli kılar. 15 yaş sınırını eğer buluğa ermemişse, bedensel olarak buluğa ermemişse, onu 15 yaş sınırı olarak, hatta İmam Azam Hazretleri buluğa ermeyenleri, fiilen buluğa ermeyenleri hükmen 18 yaşında girer demiş. Yani dinimiz belli bir kemale, belli bir olgunluğa ulaşmayı şart koşuyor sorumluluk ve mükellefiyet altına girmesi için. Ve şimdi biz çocuklarımızı sözümü tutmayınca kızıyoruz. Hatta nice insanlar onları cezalandırıyor değil mi? Ama Allah-u Teala buluğa ermeyen insanları hesaba çekmiyor. Cenab-ı Hak ne kadar rahmet sahibi değil mi? Kendi yarattığı varlığını belli bir kemale ermeden onları mükellefiyet altına koymuyor, sokmuyor. Yaparlarsa mükafatlandırıyor. Güzel şeyler. Ama yapmazlarsa onları sorumlu kılmıyor. Onun için sadece gözün olması yetmiyor. Gördüklerini değerlendirecek bir muhakemeye, bir akletmeye. Onun için Kur'an-ı Kerim'de insanların zekalarından bahsedilmez. Akletmelerinden bahsedilir. Akletmez misiniz? Akıllarınızı çalıştırmaz mısınız? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz diye insani vasfımıza dikkat çeker. Çünkü hayvanlarda bu özellikleri yok. İnsanın en önemli vasfı, insani olma vasfı, hayvanlardan ayıran özelliği akletmesidir. Onun için şimdi biz bu özellikleri gördük. Ağacın dalındaki örneği verdi. Her birini örnek verebilirsiniz. Biraz sonra tohumları, daneleri örnek verecek mesela. Peki, halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar kuru bir taşta tezgahını atmış, çalışıp duruyorlar. Ne kadar güzel. Mesela burada bildiğimiz meyvelerden örnek vermekle beraber meyve özelliği olmayan bize göre çam ve katran gibi ağaçları verdi. Emin olun Bunu insan özellikle dağlarda, hani diyelim meyve ağaçları daha çok bahçelerimize yetişiyor. Biraz da insanların hizmeti giriyor oraya. Ama çam ve katran gibi, ardıç gibi insanların ellerinin değmediği dağlarda yetişen ağaçlara bakın. Bir kayanın üzerinde oturmuş, taş parçası her tarafı ama tezgahını atmış. Cenab-ı Hak o taşı da kainatı da onun etrafında hizmet ettiriyor. Bakın şöyle bir bütün mevsim yeşil, net, berrak, tertemiz. Peki onun o dallarına o güzellikleri kim takıyor? Taş mı? Odun parçası mı? Fesübhanallah. Cenab-ı Hak ufkumuzu açsın. Gerçekten aklımızı yerinde kullanmayı nasip eylesin. Ve bunu kullanamayanlar da acımak lazım. Onlara kızmak yerine acımak gerekiyor. Ve onlar için de hani başkasının günahına ağlayan adam, bu peygamberlerin özelliğidir. Bütün peygamberler ümmetlerinin günahlarını ağlamış. Bunların en üstünde, en büyüğü Peygamber Aleyhisselam ümmetinin günahlarını ağlamakla kalmamış. Kendine işkence edenlere de ağlamış. Bilmiyorlar diye. İşte peygamberlerin bu vasfını taşıyan ümmetindeki insanlar da peygamber vasfıyla, peygamber ahlakıyla ahlaklanmış oluyor. Onun için günah işleyenleri, hele hele aklını kullanmayıp ateizmi tercih edenleri, Allah'ı ahireti inkar edenleri, onlara kızmadan, öfkelenmeden önce acımak, onlar için ağlamak ve onların akıllarına kapılar açacak yollar bulmak gerekiyor. Ama bundan sonra kabul eder veya etmez yine onun problemi. Ama bizim kendi alanımıza bakmamız gerekiyor sürekli. Şu ne kadar güzel ufuk açıyor değil mi? Bu metodu kullanmak lazım. Devam ediyor. Güya emrediyor. Yani sanki o dal kainata emrediyor. O kainat onun etrafında toplanıyor. Ona hizmetkar oluyor. Evet. Bakın şimdi ikinci bir örnek gelecek. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Fesübhanallah. Üç tane şey Üstad Risale-i Nur'un çok yerinde dikkat çeker. Bir, hayatı veren. İki, hayatı devam ettiren. Üç, hayatın devamı için gerekli levazımatı tedarik eden odur. Allah. Şimdi ağacı veren, ağacın dalına gelelim. Ağacın dalını ağaç olarak devam ettiren, bak kurumuyor birden. Günlerce, aylarca, yıllarca o özellik devam ediyor. Sürekli değiştiği halde. Sonra o ağacın dalındaki meyvenin, yaprağın, çiçeğin ve ağacın kendisinin ihtiyacı olan levazımatı kainatın aktarından ona koşturan Allah'tır. Bunu her şeye uygulayabiliriz bunu. Ama her şeye. Tevhid bu. Tevhid-i hakiki her şeyden Allah'ın varlığına. Şu halde kainata sahip olan bir zat ancak o ağacın dalındaki fabrikalara, yüzer fabrikalara kainatı hizmetkar kılabilir. Şimdi bu ruh, bu düşünce ile git ağacın dalından bir elmayı kopar. Bu ruhla koparılan bir elma kainat büyüklüğünde bir ibadeti kazandırıyor insana. Kainat büyüklüğünde bir imanı, hatta kainatı aşkın sonsuz bir iman nurunu kazandırıyor insana. Ne diyorsun? Ya Rabbi, şu kainatı bu ağacın dalına hizmetkar edip o ağacın dalındaki nimeti de benim ihtiyaçlarıma uygun hazırlayan Rabbimin ismiyle koparıyorum. Bismillah. Kainattan Er-Rahman yeryüzüne Er-Rahim bana uzanan bir ip. Bismillahirrahmanirrahim diye koparmak değil mi? Ne büyük şeref. İşte Allah insanı bunun için yaratmış. Peki bu duygu, bu şuur, bu düşünce için kainat yaratılmayı değer mi? Değer. Peki bunu yapan bir insan kainatın yaratılma gayesini gerçekleştirmiş olur mu? Bunun için kainat devam ettirilir mi? Ettirilir. Demek kainatı Allah devam ettirdiğine göre bu hizmeti, bu iman şuurunu yapan insanlar var ki bu masrafa değecek ibadetler, iman yapılıyor ki Allah kainatı devam ettiriyor, fabrikayı kapatmıyor. Evet, onun için diyecek ki her Müslüman, ben vazifemi yapmazsam kainat kıyamet kopar. Ben sebep olurum kıyametin kopmasına diye düşünmeli. Ben vazifemi yaparsam kainat kopmaz, devam eder. Kıyamet kopmaz, kainat devam eder. Ben yapmazsam kopar. Ben sorumlu olurum diye düşünmeli. Yani her Müslüman, her anne baba, her ebeveyn, her hoca, her insan, evet, böyle bir ruh içerisine girebilir. Demek ki koşup geliyorlar, Allahu Ekber. Kaç milyon kilometre uzaktan güneşin ışınları, ışıkları. Gökte muallakta durdurulan bulutlar, yağmurları tepelerinden indiriyorlar böyle süzgeç halinde. Muhtaç yerlere gönderiyor Cenab-ı Hak. Allah Allah. Ta en dipteki incecik nazik dallar sert taşları deliyor Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Ve oradaki rızıkları Cenab-ı Hak ağaçların en tepelerine kadar gönderiyor. Hem en yakından hem en uzaktan Cenab-ı Hak onlara koşturuyor. Bir örnek daha. İşte oraya bak. Bak, bir tanesini örnek verdi. Şimdi başka bir örnek açıyor ufuk. O şuursuz cisim neymiş şuursuz cisim? Hububla, hububata, tohumlara. Hububat taneler. Anadolu'da dene derler. Daneler, her türlü tane. Sonra tohumlara, her türlü tohum. Sonra sineklerin tohumcuklarına. Ha, tohum deyince sadece bitkisel tohumlar değil, hayvansal tohumlar da var. Onların tamamına işaretmiş. Şuursuz kutucuk. Öyle değil mi? Şuursuz cisim. Şuur yok. Peki. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Ben çok gördüm bunu. Çocukluğumda da hep merak ederdim. Yani bu dalların içerisinde bunlar nasıl oluyor? Bir dalın içi, bir yaprağın ortasında bakıyorsunuz sinekler, hatta başka başka kelebekler ve benzeri başka varlıklar da yaratılıyor o yaprağın içerisinde. Üstad Hazretleri ona tevhid bakışıyla nasıl bir açıklama getirir? Bak, dikkatle dinleyelim. Ne diyor? Kara ağaç, sinekler diyor kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o koca kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir beşik, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. Yani hiçbir şey hikmetsiz, maslahatsız, faydasız değil. Yani ağaç nerede, sinek nerede? Zahiren böyle görüyoruz. Yani bana, sana şu koca küreyi arzı beşik yapan Allah bize annemizin o üç karanlık içerisindeki rahmini bize ev yapan, oda yapan, 9 ay orada yaşatan Allah sineklerin yumurtalarına da bir kara ağacın yaprağını beşik yapıyor. Evet. Sonra ona rahm-ı mader yapıyor. Bal gibi bir gıdayı yaratarak Cenab-ı Hak onun etrafına sarıyor. Nasıl biz anne rahminde bir sıvın içerisinde yaşıyorsak, Cenab-ı Hak da ona bir rahm-ı mader yapıyor. Harika bir şey. Hadi koca ağacı buna hizmetkar yapıyor. Kim? Harika bir örnek. Buradan şu ufka bakacağız. Bir yaprağın içerisinde bir sineğin yumurtasını bu şekilde ağacı hizmetkar ederek ona çalıştıran Allah, yoksa bu sinek değil. Sineğin yumurtası da değil. Öyleyse kainatın içerisinde sanki bir yaprak gibi olan şu dünyamızda ballar içerisinde bizi bu beşikte nazik ve nazenin bir yavru gibi besleyip büyüten de Allah, öyleyse koca kainatı bize hizmetkar eden ancak Allah. Kentin sahibi olan, kainatın sahibi olan zattır. Yoksa bizim gayretimiz, bizim çabamız, bizim hakimiyetimiz değil. Değil mi? Oradan ona intikal edebiliriz ya. Veya bir çekirdeği attın toprağın rahmine. Attık mı? Karanlık mı? Karanlık. Kaç karanlık? Kap karanlık. Bir de su atıyoruz, böyle çat çatlıyor. Peki bu toprağın karnında, kainatın içerisinde bu çekirdekleri, bu tohumları, bu daneleri, bu habbeleri bu şekilde dokuyan tohum mu olsun, ağaç mı olsun, toprak mı olsun? Mükemmel ve muhteşem bir bakış açısı. Bu aynı zamanda müminlerin de imanının kurtulmasına vesile oluyor. Onun için müminlerin imanını kurtarmak diye bir ifade görüyoruz biz Risale-i Nur'da. Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir bu, biliyor musunuz? Ey iman edenler, iman ediniz. Ayete bak. Ey iman edenler, iman ediniz. Buyur. Ya. Üstad Hazretleri dördüncü meselede der ki, hususan ehli imanın diyor başına öyle bir mesele açılmış ki. Yani imanını koruma noktasında Müslümanlar daha bir gayretli olmalı. Ben imanım var nasıl olsa. Biz sanki başkaları imana çok muhtaçmış. Onlar imanlarını hizmetecekmiş. Hayır, öyle değil. Biz aslında başkalarının imanına koştururken kendi imanlarımızı kurtarıyoruz. Bir toprak yanındakine su aktarıyorsa önce kendi susuzluğunu giderir. Doğru mu? Ama boruysa kendine hiç faydası olmaz. Başkasına faydası olur, kendine faydası olur. Biz toprak gibi üzerimizden akıttığımız bu iman sularını, ubudiyet sularını inşallah kendimizde çıkacak olan güzelliklerle beraber yanımızdakilere de yardımcı oluyoruz. Ama onlara yardımcı derken kendimizi kurtarmış oluyoruz. Sakın hedefimiz başkalarını kurtarmak olmasın. Öncelik kendi imanımızı kurtarmak. Ama kendi imanımızı kurtarırken elbette başkalarına da bir görevimiz var. Onlar elimizden geldiği kadar onlardan akıtacağız. Ha, topraktan çıkar çıkmaz. Toprak utansın. Bize ne? Biz ona karışmayız. Evet. Onun için ne diyor? Bir diyor rahm-ı mader, bir beşik, bal gibi bir gıdayla dolu bir mahzene çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o suretle ziruh meyveler veriyor. Sanata bakın, sanata. Yani armudun meyvesi var mı armut ağacının? Elbette var. Ve kara ağacın? Kara ağacın da diyor şuurlu meyveleri var. Öyle değil mi? Ha, ziruh, affedersin. Ruh sahibi meyveleri var. Halbuki ağacın bizim bildiğimiz anlamda bir ruhu yok. Hayvan değil çünkü ağaç. Ama o ağacın yaprağına konmuş bir yumurtaya rahm-ı maderlik yaparak oradan ziruh meyveler çıkıyor. Ha, harika bir benzetme. Maşallah. Güya, demek ki bu şuursuz cisim güya bir işaret ediyor. En büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor. Kendi işlerinde çalıştırıyor. Yani o yumurta koca yaprağı, belki gözle görülmeyecek kadar küçük bir yumurta, koca yaprağı olmadı. Koca ağacı olmadı. Koca ağacın çalışması için bir de koca kainat lazım. Koca kainatı kendine hizmetkar etmiş. Görüyoruz bunu. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün alemdeki hılkatleri musahhar ediyor. Kainatta yaratılan her şeyi kendine hizmetçi olarak çalıştırıyor. Şimdi geldi delile. Demişti ki gizli bir zat var. Her şeyi o idare ediyor. Gizli bir el var. Gizli bir kudret var. Gizli bir hikmet var diye sürekli üstadımız o inanmayana söylüyordu. Şimdi diyor ki eğer o gizli zatı kabul etmezsen bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. Şimdi bir gerçek var ortada. Nedir bu gerçek? Bir tohumun ağaç olması için sadece o toprağın değil, koca dünyanın, sadece dünyanın değil, havanın, suyun, daha güneşin, ısının ve şu mevsimlerin, hatta belki dikkatle inceleyebilsek, ilmin derinliklerine girebilsek, kainatın tamamının çalışması gerekiyor ki o tek çekirdek ağaç olabilsin. Ağaç olması yetmiyor. Ağaç olduktan sonra devam etmesi için de kainatın olması gerekiyor. Öyleyse eğer siz diyor, sen diyor, bu çekirdeğin kainatın etrafında dolup ona hizmetkar olmasını gizli bir ele vermezsen, kainatın sahibi olan zatın onun hizmetine verdiğini, musahhar kıldığını, teshir ettiğini kabul etmezsen, o zaman diyor, her bir hayvanda, her bir çiçekte, her bir bitkide, her bir sinekte, her bir inekte, her bir hücrede, her bir atomda, hatta insana benzeyen mahluklarda, aklına ne gelirse gelsin her şeyde ne kabul edeceksin diyor? O zatın bütün hünerlerini. Ha, sen bir tek kainata sahip olan bir tek zatı kabul etmedin mi? O kabul etmiyor ya. O zaman diyor her bir hücre kainata sahip diyeceksin. Yani bir tek zatı mucizekar diyecek biraz sonra. Mucizekar bir tek zatı kabul etmekten uzak kalıyorsun. Bunu aklına sıkıştıramıyorsun. Evet. Ama kainattaki varlıklar sayısınca ilahların varlığını kabul etmek zorunda kalıyorsun. Çünkü şu çekirdeğin kainatın etrafında dolaşması kainata sahip sonsuz bir zatın kudretiyle olur. Eğer sen o tek zatı kabul etmezsen o zaman bu çekirdek o ilahın sonsuz kudretini kabul etmediğin sonsuz kudrete sahip olmalı ki hepsini etrafında çevirmeli. Daha sonsuz ilmi olmalı. Ben buna çok basit bir örnek veriyorum zaman zaman anlaşılsın diye. Armut. Afiyet olsun, şifa olsun. Bir ağacın dalında bir armut yaratıldı. Bu ağacın dalındaki armudun göbeğinde çekirdek var mı? Var. Peki bu çekirdek ilk yaratılan armut ağacından mı geliyor? Evet. Ne gibi? Ben ilk yaratılan Adem Aleyhisselam'dan geldiğim gibi. Değil mi? Öyleyse o armudun içindeki çekirdeği yaratacak zatın ilk armudu yaratan olması gerekiyor. İlk armuttan bu armuda kadar gelen bütün armutları daha bitmedi. Bu armudun çekirdeğindeki özellikler, o armut çekirdeğinden yaratılacak kıyamete kadar gelecek çekirdekleri, ağaçları da var mı içinde? Öyleyse o armut çekirdeğini yaratan zatın kıyamete kadar gelecek o armutlardan çıkan armutları da yaratacak ilmi olması gerekiyor. Eğer sen diyor bu armudun yaptığı işleri, armuttaki programı, özellikleri, kainatı ve içindekileri yaratan sonsuz kudreti, sonsuz ilmi, sonsuz hikmeti, sonsuz rahmeti, bin bir ismi olan zatı kabul etmezsen, o zaman onun bütün hünerlerini, bütün maharetlerini, bütün özelliklerini bu çekirdekte kabul etmek zorunda kalacaksın. Daha öbür çekirdekte de, daha öbür çekirdekte de, daha bütün çekirdeklerde, bütün hücrelerde, bütün ağaçlarda, bütün dallarda, bütün hayvanlarda, bütün bitkilerde, her şeyde. Biri aklına sığıştıramazken, ya görüyorsunuz değil mi? Yani akıl, mantık, muhakeme, tefekkür, izan, hepsini üstadımız net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani üstadımızın verdiği çok orijinal örnekler var. Eğer diyor yeryüzündeki ışıkların tamamının bir tek güneşten geldiğini kabul etmezsen, o zaman diyor yeryüzündeki ışıklar kadar güneşleri kabul etmek zorunda kalacaksın. Bu kadar basit. Onun için hakim mutlak dedi. Yani her bir çekirdek sanki kainata hakim. Öteki o da hakim. Halbuki yanlış. İki şey her şeye hakim olamaz. Biri hakimse diğeri mahkumdur. Onu da şimdi mükemmel bir muhakemeyle. Tabii bu bizim, bak şimdi biz bunları konuşuyoruz değil mi? Bizim aklımız, kalbimiz, vicdanımız, binlerce latifelerimiz var. Onlar bu iman nurundan ve şuurundan ve iman sofrasından gıdalarını alıyorlar. Peki bunlar okuduğumuz alemde çocuklarımız var, daha dünyaya yeni gözlerini açmışlar. Daha dünya yeni yeni tefekkür etmeye başlamışlar. Bak onlara gıda. Sonra etrafımızda bulunan melaikeler bu derslerden istifade ediyorlar, lezzet alıyorlar. Ve imanlarını tabiri caizse onların da bir açıdan gıdaları oluyor. Onların da gıdası oluyor. Sonra etrafımızda cinler var. O cin kardeşlerimiz de imanlı olanlar imanlarını inkişaf ettiriyorlar. İmanları zayıf olanlar kuvvetlendiriyorlar. İman olmayanlar belki imana geliyorlar. Onun için bu dersleri, bu hakikatleri hayatta olduğumuz sürece sürekli yapmamız gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Fakültemizde bir hocamız vardı. Vefat etti. O zaman bizim pedagojik formasyon dediğimiz eğitim derslerine girerdi. İşte öğretmen olacağımız için fakülteyi bitirenler öğretmenlik derslerini, ya her sene aynı dersleri anlatıyorsun hocam dedim. Bunu yazmıyorum ben. Oturdum kenarda başka bir iş yapıyorum derste. E bana dedi ki peki sen dedi her gün, şey her cuma şey dedi üniversite camisinde vaaz ediyorsun. Aynı şeyleri söylüyorsun bize. Haklı değil mi adam? Ya hocam dedim şimdi mesela biz her gün aynı meyveyi yesek bıkarız dedim. Evet dedi. Ama bak biz her gün ekmek yeriz, su içeriz. Havayı teneffüs ederiz. Ama bıkmıyoruz. Dedim sizin anlattıklarınız meyve gibi. Her sene anlatınca bıktırdı. Fakat bizim kürsüden anlattıklarımız hava gibi, su gibi, gıda gibi olduğundan her an bir kısmına, her saat bir kısmına, her gün bir kısmına, her hafta bir kısmına muhakkak ihtiyacımız var. Onun için bu iman hakikatlerine her an ihtiyacımız var. Ruha hu gibi diyor değil mi? Bedenimize nasıl her an hava ihtiyacımız varsa ruhun da her an hava gibi bunlara ihtiyacı var. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. Şimdi Allah insan yaratır. Her yaratmanın her çeşidini bilir, öyle mi? O zaman sen diyeceksin ki insan rahmi, anne rahmi. E insan yapar. Haydi buyur. E tabi o zaman Allah'ın hünerini, sanatını, maharetini anne rahmine vereceksin. Babanın sulbü nutfe yaratır diyeceksin. Yani babanın sulbü, affedersiniz, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bütün insanları, bugünden kıyamet kopuncaya kadar gelecek bütün insanları biliyor. Ama o nutfenin içerisindeki insan programını ve o insanın yüzündeki bir izi, parmağındaki izi, gözündeki rengi, sesindeki farkı farklı yapıyor. Bu ancak sonsuz bir zatın işi olabilir. İlmi sonsuz, kudreti sonsuz, hikmeti sonsuz, bütün esma ve sıfatı sonsuz bir zatın işi olabilir. Sen o gizli zata vermezsen, o zaman o nutfenin yapıldığı, affedersiniz, babanın sulbüne vereceksin. O insanın dokunduğu annenin rahmine vereceksin. Haydi buyur. Ya. Bir tek ilahı kabul etmemekle sonsuz ilahı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Varlıklar sayesinde ilahları kabul ediyor. Onun için ne diyor? İşte aklın uzak gördüğü bir tek muciz numa zatın bedeline, yani aklı güya bir tek sonsuz zatı kabul etmiyor ya, zor görüyor ya aklı. Ey kendini akıllı zanneden insan! Senin aklın bir tek sonsuz mucize olan, mucizekar bir zatı kabul etmekte zorlandığını iddia ediyorsun. Ama Milyarlar onun gibi mucizenuma, hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun. Bak bak dikkat edin. Hem birbirine misil. Yani bu da sonsuz, bu da sonsuz diyorsun. Değil mi? Misil oldu ki. Ama biri sonsuzsa diğeri sonsuz olamaz. O zaman zıt olur. Yani mükemmel bir mantık var. Eğer birisi sonsuzsa mesela, birisi sonsuz kudretiyle bir şey istiyorsa ötekinin sonsuz kudreti yok demektir. Biri sonsuzdur çünkü. O zaman zıt oldu. Öyleyse hem misil diyorsun, hepsi ilah diyorsun. O zaman biri ilahsa haşa ötekisi olmaz, zıt. Bir de diyor birbiri içinde. O da orada, o da orada, o da orada, o da. Yani görüyorsun değil mi? Mantık, muhakeme diye bir şey kalmadı yani. Hepsi gitti. Bütün kainatı elinde bulunduran bir tek, yekta, mucizekar bir zatı kabul etmemeye bedel, varlıklar sayısınca sonsuz ilahları, ki onlar birbirine hem misil olsun, aynı olsunlar, hem birbirine zıt olsunlar, hem de iç içe olsunlar, daha devam ediyor. Hem de diyor bu intizam bozulmasın. Sonra ortalığı karıştırmasınlar. Bir ayet-i kerime var. Şimdi o ayet-i kerime okuyup tefsirini bitireceğim. لَوْ كَانَ ف۪يهِ مَآلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ Eğer yerlerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı لَفَسَدَتَا Gökler ve yer fesada uğrar, yok olurdu. Bir ayet. Ya. Memleketimizde iki cumhurbaşkanı olsa ne olur? Mahalledeki muhtar, okuldaki müdür. Bak müdür yardımcısı çok değil mi? Ha müdür tek. Onun için diyor ki bakın, halbuki bir koca memlekette iki parmak karışsa karıştırıyor. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırıyor. Bak bu ayet-i kerimenin bizim anlayacağımız üsluptaki bir tefsiri. Nerede kaldı? Hadsiz, hakim, mutlak beraber bulunsun. Ne kadar güzel bir cümle. Hakim, mutlak bir tek olur. Kainat tekse o ancak tekten gelir. Evet. Ya. Elhamdülillah. Nerede kaldı diyor. Hadsiz, hakim, mutlak beraber bulunsun. Cenab-ı Hak imanımızı inkişaf ettirsin. Peygamber buyurmuş ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bir kefeye konsa, bütün ümmetimin imanı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır basar demiş. İmanın bir zerre inkişafı bütün kainattan ve içindekilerden daha değerlidir. Neden? Çünkü iman sonsuz bir zata bakıyor. Madem sonsuza bakıyor, bir zerresi sonsuzdur. Ne olursa olsun onun yerini dolduramaz. Onun içindir Üstad Hazretleri, efendiler ben bütün mesaimi iman hizmetine teksif etmiş bulunuyorum. Ne diyor? İçinde evladım yanıyor. Devam ediyor. İmanım yanıyor. Yine ne diyor? Bu milletin diyor hastalığı zaaf-ı diyanet. Zaaf-ı imandır. Yani bizim problemlerimizin kaynağı iman zayıflığıdır. Onun için imanımızı inkişaf ettirmek için ne yapsak azdır. Hatta ben ısrarla rica ediyorum. Çocuklarımıza önce Allah'ı anlatalım lütfen. Davranışlarına müdahale etmeden. Sağ elinle ye. Sol elinle yeme. Amcan geldi kalk. Git elini öp. Onları demeden. Elbette bunları diyeceğiz. Ona bir zamanı var. Onlara söyleyeceğimiz zamanlar var muhakkak. Ama önce Allah. Tutun elinden. Bu eli kim verdi sana? Annem. Annenin kaç eli var? Bir tane. Sana nereden versin? Lütfen çocuklarımıza, kendimize, çevremize önce Allah'ı anlatalım. Sonra ahirete iman anlatalım. Ve diğer iman esaslarını. Ondan sonra diğerleri gelecektir. İman, iman, iman. Cenab-ı Hak imanımızı inkişaf ettirsin. İman-ı kemali, kamili bize nasip eylesin. Ve iman ile hüsn-i hatime ile ahirete huzuruna bizleri lütfetsin inşallah. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.